Ayrım 28, Yüksek Topuklar, Murat Anmungan, sayfa 351, 4. bölüm. 22. Rüya ve Merdiven. Sabah uyandığımda gördüğüm bulanık rüyanın etkisindeydim. Güya rüyamı karanlıkta görüyormuşum. Zaten rüyamın konusuymuş karanlık. Genellikle rüyalarımı hatırlarım. Ama bu kez nedense yalnızca sıkıntılı bir rüya gördüğüm duygusuyla uyanmıştım. Hatırlamaya çalıştıkça siste görünüp kaybolan kara parçaları ya da zaman zaman su yüzüne vuran batıklar gibi sürekliliği olmayan kopuk görüntüler düşüyordu gözlerimin önüne. Her biri silinmiş rüyamın bir yerini ışığa çıkarıyor. Sanki gece gördüğüm karanlığı gündüzün sisli diline çeviriyordu. Rüyamda karanlık üzerine bir doktora tezi hazırlıyormuşum. Damıtılmış bir karanlıkmış bu, işlenmiş bir karanlık. Yalnız tezimi görünmez mürekkeple, geri kazandırılmış malzemeden hazırlanmış, el yapımı buruşuk kağıtlara, parça parça denemeler halinde yazarak, ilkin bunları karanlığa dağıtacak, sonra da bulunmalarını sağlayacakmışım. Üzerlerinde hamurun kaynatıldığı kazanın buharları tüten taze kağıtlarmış bunlar. Ben yazdıkça yenileri hazırlanıyormuş. Kağıdın dokusuna zamanı katmak içinmiş bu. Yazanın ve yazılanın zamanını. Bu dağıtılıp bulunma oyununun da kendine göre kuralları varmış ama ben bu kuralları bilmiyormuşum. İlerledikçe öğrenecekmişim. Ayrıca bu denemelerin hiçbir kopyası yokmuş ve başkalarının eline geçmemesi gerekiyormuş. En ufak hatamda bozulan yeri bir daha okunmaz oluyor. Benim onları bulmam büsbütün zorlaşıyormuş. Tezim kabul edildiği takdirde karanlığın karbon kağıdı, yazımın şifresini çözerek onu içine alacak ve kendi için çoğaltıp başkalar için görünür kılacakmış. Attığım her adım aslında yazdığım bir cümleymiş ve boşlukta kaybolmam için karanlıkta kımıldayan mürekkebin soluk alıp verişini dinleyerek dikkatle ilerlemem gerekiyormuş. Aslına bakarsanız karanlığın kendi mürekkebin gövdesiymiş. Hatırlarken bile sıkıntı basıyordu beni. Uyanıkken kendine bunca eziyet eden biri rüyasında neler etmez değil mi? Bir aralar rüyalarımı yazmayı düşünmüştüm ama hatırlamaya çalışmanın onlara hasar verdiğini görüp vazgeçtim. Hatırlamaya çalışmak bile rüyaları değiştiriyor. Su altı batıkları gibi su yüzüne çıkınca bütün rüyalar oksitlenip dağılıveriyorlar. Gündüzün kelimeleri gecenin rüyalarını değiştiriyor. Gördüğünüz bütün o uçuculuklar, belirsizlikler, sözcükler, tanımlar yoluyla kesinleşirken anlam ve derinlik kaybına uğruyor. Gündüz anlattığınız gece gördüğünüz gibi olmuyor. Yattığım yerde gördüğüm karanlık rüyayı hatırlamaya çalışırken, sabah sabah rüya üzerine felsefe geliştirirken buluyorum kendimi. Normal bir insan gibi kalkıp yüzümü yıkayıp güne başlamayalı yıllar oluyor. Hangi erkek geceleri böyle rüyalar gören bir kadının yanında uyanmak ister? Yatağımda doğrulmam, parmak uçlarımla terliklerimi aramamla, rüyamda gördüğüm merdivenin bütün haşmetiyle karşımda yükselivermesi bir oluyor. Yatağın kenarında kala kalıyorum. O da karanlığın merdiveniymiş ama basamakları olduğu için görülebilme özelliğine sahipmiş. İnsan o merdivenin basamaklarına inip çıkarken zamanla kendini buluyormuş. Bu yüzden çok dikkatli inip çıkmak gerekiyormuş. İnsan her an kendini elden kaçırılabilir, bir başkası sandığı, kendinin yanından geçip gidebilirmiş. Ben bir yandan merdiven basamaklarına inip çıkmaya çalışıyor, bir yandan da bir koşu gidip dibi tutmasın diye yemeğin altını kısıyor, sonra koşa koşa merdivene geri dönüyormuşum. Ama bu kez de aklım ütüyü prizden unutup unutmadığıma takılıyormuş. Bir çatı kaplama firması için hazırladığım amblem ve logonun aynısını bu merdiven için kullanıyor, bu kurnazlığımı kimse anlamasın diye üzerine ufak değişikliklerle oynayıp duruyormuşum. Bu da bana zaman kaybettiriyormuş. Renkler ve biçimler birbirinin içine geçerek her şeyi çok daha zorlaştırıyor, içinden çıkılmaz hale getiriyormuş. Gündelik hayatı bana zehir eden her çeşit kabus ögesi, sıkı çatılmış bir oyun kuralı, bir engel unsuru ya da bir sınav sorusu biçiminde rüyalarımda karşıma çıkar. Çilem bununla da bitmiyor. Bu arada merdiven üzerine de uzun bir deneme yazmam gerekiyormuş. Kompozisyon hocamla terapistim sırtlarında mantolarıyla beni çıkış kapısında bekliyor. Ben geciktikçe sinirli sinirli birbirlerinin eldivenlerini giyip çıkarıyorlarmış. Eğer denemem beğenilmezse basamaklardan inip çıkmam ya da yasaklanacak, böylelikle kendimi bulmam engellenecekmiş. Bir başkası olmam için ben bir başkasına verilecekmişim. Kaygıyla dudaklarımı kemirirken bir yandan da mikrodalga fırını niye ötüp duruyor? Ben onun içine bir şey koymadım ki. Herhalde beni merdiven üzerine şaşırtacak elemek için böyle yapıyorlar diye düşünüyorum. Basamaklarında durduğum merdiven sallanıp duruyor. Trabzan olmadığı için de tutunamıyorum. Bir bakıyorum ayaklarım çıplak. Dahası ayaklarım sudanmış. Benden akıp gidiyor. Rüyamın Kafkaesk düzlemi sayılabilecek o soyut geometrisi, sofistike stüdyo uzamı sulara karışıp kaybolurken birdenbire her şey sufileşiyor. Kendimi birden sırtımda 60'lardan kalma beyaz pullu bir gece elbisesiyle Maxim Gazinosu'nun sahne basamaklarında alkışları karşılarken buluyorum. Vücuduma sımsıkı yapışan elbisenin yağlarımı belli etmesinden hoşnutsuzum. Yüzümde koyu bir makyaj, gözlerimde eyelinerla çekilmiş Kleopatra kuyrukları, kirpiklerimden rimel damlıyor. Kulaklarında ışıltılı küre biçimde küpeler dönüp duruyor. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için arıyor, arıyor bu gönlüm şarkısını söylüyorum. Bir yandan da ben bu şarkıdan nefret ederdim, şimdi niye söylüyorum diye düşünüyorum. Bu arada arkamdaki saz heyetini Leonardo Cohen uç çalıyor ama herkes onu Murat Soy'dan zannediyormuş. Çalıştığım reklam şirketinin patronu Asım Bey aslında gazinocular kralıymış. Bir sütuna yaslanmış, prosunu çiğneyerek yüzünde ne anlama geldiğini bilmediğim ama insanda güven uyandırmayan müstehsi bir ifadeyle beni dinliyor. Birdenbire masaların arasında boynu astığı tablayla dolaşarak sigara satan Tude'yi görünce onu tamamıyla unutmuş olduğumu fark ederek dehşete kapılıyor. Şarkımın sözlerini unutuyorum. Sasiyeti çatı kaplama malzemesine yapıldığı için logosu çöken merdivenin altında kalıyor. Herkes ölüyor, ben bağıra bağıra ağlıyor, bütün bunlar ben şarkının sözlerini unuttuğum için oldu diyorum. Asım Bey yanıma gelip, sen bütün bunlar sözünü fazla kullandığın için oldu. Biraz gramerine dikkat et diyor. Denemelerinde fazla hata olmaya başladı. Ben seni izlemekle görevlendirildim, yoksa asla tezini veremezsin. Asım Bey ama siz Ekrem Bora olmuşsunuz diyorum. Merdiven kazasından sonra öyle oldu diyor. Herkes değişti, her şey değişti. Memleket çok değişti. Sonra bana enkazdan çıkarılan cesetler arasında Leonard Cohen'i göstererek bu adamı tanıyor musun diyor. Güya saz heyetindeymiş ama ben ilk defa görüyorum. Sonra prosunun dumanını yüzüme üfleyerek hadi sen de çabuk ol kostümünü almaya gelecekler diyor. Üzerine bir şey dökmeden çıkarıver şunu. Biliyorsun kostümün kiralıktı. Madem ben o kadar büyük bir starım, kostümüm niye kiralık diye itiraz edecek oluyorum. Her şeyde mantık aramaktan vazgeç diyor. Hep böyle yaparsın. Şarkılarda bile mantık ararsın. Hem üzülme, yarın başka kostüm kiralarız. Rüyamın geri kalanını hatırlamamın şiddeti ve bundan hiç memnun olmamın verdiği kızgınlıkla hızla doğrulup kalkıyorum yataktan. Halılarıma inat Türk filmlerine de sık giderdim. Onlar Türk filmlerine ancak hizmetçi kızların gittiğine inanır. Her sefer ne işin var hizmetçi kızların gittiği filmlerde diye beni aşağılamaya çalışır. Kimi durumlarda da kime çekmişsin böyle diyerek kinaye dozunu artırırlar. Bunca yıl sonra birçok rüyamda karşıma çıkıp durduklarına bakılırsa o filmler sandığımdan çok daha fazla içime işlemiş olmalı. Aklımın bir yanı gene de rüyayı yorumlamaya çalışıyor. En başta gece boyu okuduğum defterin etkisi olmalı. Dönüp gözcüyle komedinin üstüne duran derisi kararmış deftere bakıyorum. Ama o logolu merdivende neyin nesiydi? Birçok Türk filminde herhangi bir şey şerefine verilen çılgın partide zengin ve şımarık burjuvalar olduklarına inanmamız istenen, oysa üstleri başlarıyla çekingen, tutuk halleriyle pek derme çatma duran figüranlarla çekilmiş, başroldeki esas kızın merdivenden ağır ağır indiği ışığı bol tutulmuş görkemli sahneler vardır. Çoğu kez filmin başlarına herkesin burun kıvırdığı, küçük gördüğü, alay ettiği, başroldeki kızın öğrendiği çeşitli kadınlık, giyim, kuşam ve zarafet derslerinden sonra tepeden tırnağa değişmiş bir halde görünerek herkese haddini bildirdiği tokat şiddetindeki sahnelerdir bunlar. Herkesin göz önünde bir zamanlar kendini küçük görmüş, alay etmiş zengin züppelerden fena halde intikamını alır. Seyircilerin esas kızla birlikte çarpan yüreklerine su serper. Sonrası malum. Hepinizin bildiği gibi o şen şakrak ve şuh kahkahalarını atarken herkes ona dans etmek ister, sigarasını çıkardığında 5 çakmak birden yanar falan. Bu filmleri seyreden her kadın merdivenden inerken herkesin şaşkınlık, hayranlık, kıskançlık gibi çeşitli duygularla baktığı o kadın yerinde olmak ister. Hatta hayatın her anda o merdivenden iniyormuş gibi bütün dikkatler üstünde olsun ister. Gerçek hayat denen aslında kurgusu bu filmlerden pek farklı olmayan, içinde yaşadığımız hayatta da duygular böyle işler, arzular böyle çalışır. Kadınlar sürekli merdivenden inmek isterler çünkü sürekli bakılmak, seyredilmek isterler. Herkesin size bakmasının kayıtsız şartsız üstünlüğünü sağlayan işlerin başında şarkıcılık gelir. Bütün gözlerin üzerine topladığı seyredilendir şarkıcı. Yüksekçe bir yere çıkmış, bütün ışıklar ve yüzler ona dönmüş, üstelik eline bir de mikrofon verilmiştir. Daha ne olsun? İktidarsa iktidar. Seyredilmenin iktidarı da bu kadar olur. Kadınlar şarkıcı olduklarına sonsuza dek seyredileceklermiş hissine kapılarak ölümsüzlük kazanmışçasına mutlu olurlar. Bu yüzden dünya melodram tarihinde gereğinden fazla şarkıcı filmi yapılmıştır. Kadınların varoluşlarını en çok hissettikleri anlar, bakıldıkları, seyredildikleri ama farkında değilmiş gibi yaptıkları anlardır. Böyle durumlarda yalnızca karşılandıkları değil, farkında da değilmiş gibi üçüncü kişilerin varlığını da oynarlar. Genç kızların etraftaki erkeklerin bakışlarını üzerlerine topladıkları durumlardaki yapmacıklığı anımsayın bir kere. Gereğinden yüksek perdeden çıkan sesleri, abartılı mimikleri, geniş el kol hareketleri, en arka sıradaki seyircinin görmesine, duymasına ayarlanan tiyatro oyuncularınkine benzer. Bunların erkek karşılıkları da vardır kuşkusuz. Üstelik onlar gerektiğinde kırmızı kazak giyebilen erkeklerdir. Bakılmayan kadın kendini yeryüzünden silinmiş hisseder. Kadın köleliğinin en zalim bağımlılığı kadınların seyredilen rolüne bunca mahkum edilmiş olmasıdır. Bakmamakla, seyretmekle kadını cezalandırılabileceği bilgisi erkekliğin gizli tehdididir. Kadın varoluşu seyirlik olmaktan çıkarılmadığı sürece özgür olmak mümkün değildir elbet. Kadınlar ne yazık ki bütün hayatlarını seyredilebildiklerini korumaya adarlar. Bu aynı zamanda bütün kozmatik sanayi, giyim kuşam tarihi vesaire demektir. Gene de sonuçta onları ışıtan ve parlatan şey ne yaptıkları, makyaj ne giyim kuşamdır. Onları erkeklerin hayran, arzulu ya da ısrarcı bakışları ışıtır ancak. Bakan efendi, bakılan köledir. Gerçek anlamıyla özgür olmak zaten boş bir hayal. Dünyada gerçekten ümitsiz bir gezegendir. Siz ne derseniz deyin, kendi zulmünden bunamış dünya, eğrilmiş ekseni etrafında bildiği gibi dönmeyi sürdürür. Onca yüzyıl içinde gelişme dediğimiz şeyin sonunda geldiğimiz yere bakar mısınız? Buradan öte bir yol var mı yok mu bilmiyorum. Varsa da size iyi yolculuklar, ben burada kalıyorum. Merdiven inecek, merdiven çıkacak halim kalmamış benim. Mutfak tezgahının başında durup dalgın dalgın kahvemin olmasını beklerken, rüyamda giydiğim beyaz pullu elbisenin belimin iki yanında pörtlettiği yağları sabahlamın üstünden hırsla sıkıp duruyorum. Bakıyorum kahve makinesini çalıştırmayı unutmuşum. Kahvaltı sofrasını hazırlarken rüyamı kime anlatsam diye geçiriyorum içimden. Terapiye devam ediyor olsaydım gider terapistime anlatırdım. Ne zaman geçenlerde bir rüya gördüm diye söze başlasam heyecanlanır, üstelik heyecanlandığını belli ederdi. Freudçu rüya okuma modellerine duyduğu yakınlığa bağlıyordum bu durumu. Oysa rüyalarım benim hakkımda kendi söylediklerinden çok daha fazlasını söylüyormuş ona. Entelektüel zihinlerin savunma stratejileri rüyalarda çöküyormuş. Dün geceki rüyamda çöken merdivenle bir ilgisi olmalı bunun. Beni hep kapalı bir yüzle dinler. Bir tek ben rüyalarımı anlatırken elinde olmadan yüzü canlanır, gözleri parlar, masal dinleyen çocukları merakıyla bakardı. Bunu daha sonra ona söylediğimde, rüyalar kişisel masalımızdır demişti. Ancak masallarda olanlar olur orada. Ama haklısınız, yüzündeki ifadeye dikkat etmeliyim bundan böyle. Bazı kadınlar rüyalarını anlatmaya bayılırlar. Onları dinlerken neredeyse anlatmak için rüya gördüklerini düşünürsünüz. Kimilerinin rüyaları bile klişelerden ibarettir. Kendilerinden öncekilerin rüyalarını görürler. Aksakallı bir dede, yeşil bir at, kara bir yılan gibi daha önce başkalarının rüyalarında da aynı rollerde oynamış anonim figürler yer alır onların basma kalıp rüyalarında. Kimileri gördükleri gelecekten haber veren, sözde kehanet kıvamındaki rüyalarla gündelik hayat içinde kendilerine bir tür esrarlı şeylerin kapısını aralayabilen ermiş kadın statüsü kazanmak isterler. Tahmin edebileceğiniz gibi bunlar aynı zamanda falları çok sıkan kadınlardır. Kimileri ise psikolojik simgeleri fazlasıyla açık, bu yüzden bir insanın ancak sırlarını paylaştığı bir dostuna ya da terapisine anlatılabilecek ölçüde mahrem ipuçları içeren rüyalarını ulu orta dillendirmekten kaçınmazlar. Onlar yalnızca bir rüya anlattıklarını sanırken, ruhlarının en gizli yanlarını faş ettiklerinin farkında bile değillerdir. Düşündüklerini birebir söylemekten çekinmeyen çocuklar kadar pervasız anlatıp dururlar ortalıkta. Onlar konuştukça sizin yüzünüzü albasar. Rüyaların gerçek ilişkisini kuramayanların bu yüzden gerçeklerinde de rüya eksiktir. Gözünüzün içine baka baka rüyamda güya enişten bana tecavüz ediyormuş bile diyebilirler. Bu düzeydeki bir apaçıklık bile onlara kapalıdır. Rüyalarının dokunulmazlığı onlardaki hakikat uzaklığının bir ölçüsüdür. Bu yalnızca onların fazla okumamış insanlar olmalarıyla ya da hiç Freud falan gibilerini bilmemişlikleriyle açıklanacak bir durum değildir. Rüya diliyle hiç tanışmamış olduklarını gösterir. Tam da böyle dediğim anda iki örnek birden geliyor aklıma. Bunların ilki Cihangir'deki komşumuz Şükran Hanım'dı. Entelektüel olmak şöyle dursun, bizim zamanımızda ilkokul 3'e kadar gidiliyordu diyerek gazete bile okumayı reddeden Şükran Hanım. Birbirinden sıkıcı rüyalarını anlatıp dururdu. Rüyaları bu kadar bilinçaltından yoksun, başka bir insan tanımadım. Sabah yaşadığını akşamına birebir rüyasına görür, bu da yetmiyormuş gibi. Şimdi bu gördüklerim ne anlama geliyor diye sahici bir samimiyette sorduğu insanlardan bir de rüyalarını tabir etmelerini beklerdi. Rüyaların tabiatında olan çeşitli sembollerden, zaman ve mekan kaymalarından, kılık değiştirmelerden ve metaforlardan hiç nasibini almamış bu kupkuru rüyaların artık nesi tabir edilecekse? Rüyalarını dinledikçe kadının gözlerindeki çoraklığa şaşardık ancak hiçbir şey görmemiş gözler bu kadar rüyasız rüyalar görebilirdi. Oysa hiç de öyle bir kadına benzemiyordu. Hani öyle mezarlık dolu kadınlar vardır. Üst üste 3-4 koca gömüp ortalıklarda şen şatır dolaşırlar. Şükran Hanım da işte bu mezarlık dolu kadınlardandı. Hiçbir şey görmemişse bile şu dünyada birkaç koca görmüştü. Hiçbirinin kadının rüyasına bile uğramadığına bakılırsa sahiden ölmüşlerdi. Aklıma gelen ikinci örnek ise Şükran Hanım'ın tersini okumuş, etmiş, işi gereği psikoloji bilmesi gereken saygın bir yazarımız. Günün birinde bir dergiye birkaç rüyasını yazmıştı. Rüya yazmanın gerçek bir cesaret işi olduğunu düşünürüm. Bir yazarın kaleminde ise rüya ikinci kez görülür. Bu duyguyla okumuştum yazdıklarını. O belki kendi bilinçaltının zenginliği, yaratıcılığının boyutları hakkında fikir versin ya da gündelik kaygılarına ışık tutsun niyetiyle kaleme almıştı rüyasını ama okudukça ter basıyordu beni. Anlaşılan rüyanın sahibi hakkında söyleyebileceğini hiç hesaba katmamıştı. Rüyaların okunulabilirliğini unutmuşa benziyordu. Rüyası aracılığıyla çıplak görülebileceğini düşünmemişti. Okudukça işi insan ruhu olan bir yazarın kendi ruhuna nasıl bu denli yabancı kaldığına, kişinin en temel enham sorunlarını çözememiş olduğuna şaşırmış kalmıştım. Kaleme aldığı rüyalarında ergenliğini tamamlamamış yaralı bir cinselliğin, kimliğini halledememiş bir kara düğüm oluşturduğuna, yakınları tarafından uğradığı ya da uğrayacağı şiddet korkularına, terk ve nefret edildiği karanlık bir baba figüründen aynı anda nasıl utanç, öfke ve korku duyduğuna ilişkin çeşitli ipuçları okuyabilmiştim. Ben bu kadarını okuyabiliyorsam kim bilir iyi bir psikiyatr daha neler okurdu. Dahası yazdığı kitaplar rüya sahnelerinden geçilmeyen bir yazar olarak nasıl olur da rüyalar hakkında bu kadar az düşünmüş, az kafa yormuş olabilirdi. Bu arada metin okumaları konusunda birbirinden iddialı eleştirmeyenler bu rüyaları niye okuyamıyorlardı? Onların Şükran Hanım'da ayıran neydi? İnsanlar nasıl öğrenmek istemediklerini asla öğrenemiyorlarsa, görmek istemediklerini asla görmüyorlardı. Kimi zaman onca eğitim birkaç rüyayı bile anlamaya yetmiyordu. Uygar dünyada herhangi bir yazar gördüğü rüyayı ifade ederken topluma öder bunu. Ama biz de hala kendilerine bile ödeyemedikleri rüyalarla yazıyor ve yaşıyorlar. Rüya sahibinin kendinden sakladıklarını başkalarına söylemedi pervasızdır. Bu yüzden söylenmezler. Gündüz niyetine söylenirler, suya söylenirler, rüzgara söylenirler. Kağıda söylenecekse rüyanın sahibi herkesten önce kendi söylemelidir rüyasını bize. Çünkü gerçeğine yabancı duranlar rüyalarına da yabancı kaldıklarında kendilerini dünyaya istemedikleri kadar söylemiş olurlar. Böyle zamanlarda dünya iyice ümitsizleşiyordu gözümde, ıssızlaşıyordu. Kendimize yakın durduğunu varsaydıklarımız bile bu kadar uzaklarsa. Uzak ne kadardı, gerçekten ne kadar uzak. Hala gündeliğin kaydını bunca tuttuğuma, hala her şeyi kendime bu kadar dert edindiğime bakılırsa, sandığım kadar dünyadan ümidimi kesmemiş olabiliyor muyum? ara sıra bunu da düşünmüyor değilim. Kendimden habersiz gördüğüm bir rüyanın sahibi miyim hala? Olabilir mi? Ya da ben kendi rüyamın nerelerini göremiyorum uyanınca? Kendi rüyamın nerelerinin körüyüm? Küçük bir olay, sıradan bir tanıklık, okuduğum bir yazı, seyrettiğim bir televizyon programı, bir gazete haberi benim için gündelik cehennemi başlatmaya yetiyor. Belki de bu yüzden ne zamandır hiçbir günüm iyi geçmiyor. Bunlar da yeniden bulunup okunmalar için gündeliğe savrulmuş bugünün denemeleri olsun. Rüya ve merdiven. 28. ayrımın sonu, sayfa 362.